Ayrım 45.
Evimin erkeği, Mehmet Seyda. Cumartesi günleri şirkete götürmem yemeğimi. Öğleden önce haftanın işlerini bitirmek için arkadaşlarla gevezelik etmekte çekiniriz. Günaydın derim, günaydın derler. Odacı İlyas Efendi unutmamıştır. Bir su bardağının içine her gün bahçesinden kopardığı çiçeklerden birkaç tanesini yerleştirerek masama koymayı. O bu kayırmayı koca şirkette yalnız iki kişiye yapar, müdüre ve bana. Müdür onu işe alan kişi ise ben de 15 günden 15 güne avans bordrosunu düzenleyen kişiyim çünkü. Her sabah çiçekleri koklar ve her sabah bunlar ne kadar güzel kokuyor İlyas Efendi derim. O da her sabah daha da yeni açılmışlardı Berin Hanım der. Masanın başına geçerim. Biraz sonra veznedar dünkü kasa ve mahsup fişlerini bana gönderir. Fişleri yevmiye defterine geçirir ve dengeyi kontrol ederim. Sıra masanın üstünü düzeltmeye, kalemleri şunu bunu ortalıktan kaldırmaya gelir. O bitince tuvalette el yüz yıkanıp saçlarımın taranmasına ve boyanmaya. Göğüslüğün sırtımdan çıkışı, koridordaki paydos zilinin çalışıyla eş zamana gelmiş olur. Benim hafta tatilim o zil sesiyle birlikte başlamıştır artık. İçimde hafif yollu bir sevinç, muhasebeciye ve arkadaşlara iyi tatiller diyerek yukarı kata, yukarı kattaki lokantasına çıkarım. Çatal kaşık gürültüleri arasında kendime oldukça hatırı sayılır bir çören çekerim. 4 yıl önce Reşit'ten boşanalı beri bu töre uygulanıyor. Tez canlılıkla ya da ne bileyim atlı kovalarcasına yemem yemeğimi. Para harcamanın tadını çıkara çıkara yerim. Çalışıp kazanmak ve kazandığını yemek ne güzel şeydir. Kişi sokağın bozuk kaldırımlarına daha bir güvenle basar. Kendine karşı adeta saygı duyar. Kimi zaman elimi şöyle bir uzatsam her şey benim olacak sanırım ya, aslında kendi yaşamamdan gayrı hiçbir şeyin benim olmadığını bilirim. Yemeğimi bitirdikten sonra dolmuş durağını boylar, oradan Galatasaray'a çıkarım. Yaşadığımı daha güçlü anlamak için tatil saatlerime zararsız fanteziler sokmaktan çekinmem. Vitrinlere, kalabalığa, sinemalara baka baka yürürüm. Taksim'e doğru kendilerini bir şey sanan erkeklerin kimi ben varım gibisine göz bebeklerimde kendi yansısını görmeye çalışır. Bu kibritli tavuslara içimden güler geçerim. Sonra geri döner, hafta içinde ilanını, eleştirisini gazetelere okuyup görmeyi tasarladığım bir filme girerim. Kapılardaki bütün bilet kara borsacıları tanırlar beni. Bu yüzden hiçbir zaman kuyrukta sıra beklememişimdir. Sinema beni tasarlanmış bir Acun'a doğru çeker götürür. Karanlığın içinde gözlerimi perdeye dikerek unuturum kendimi. Ben bir hesap uzmanıyım, öyle sayılırım. Bütün sayıların santimine dek birbirini tutuşu gibi usumla düşüm arasında milim oynamaz ama kimi günler özellikle hoşa giden bir filmi seyrederken başkalarıyla benim yaşamım arasında öldüresiye bir dengesizlik varmış, bunun tek kurtuluş yolu da kendimi unutmamdan geçermiş sanısına kapılırım. Sonucunda düş kırıklığına uğrarım çünkü o film benim istediğim gibi bitmemiştir. Çok şaşılası bir şeymiş gibi görünür bu bana. Sonucun hemen hemen belli olmasına yakın apansız bir sapıtışla biçim değiştirmesi ve beklenilmez oluşu sinirlendirir, kızdırır beni. Hele mutlu öpücüklerle biten o bayağı filmlerden oldum olası tiksinirim. İçimde bir başkaldırış kabarır. Yaşamın bir savaş olduğunu bilerek gözleri açılmış kimselere, yapmacıklı bir mutluluk sunarak ceplerinden parasını aşıranlara korkunç tutulurum. Sonu yaz, ayrılık ve ölümle bitsin de istemem ama. Mantığı, doğal oluşumu, akışı zorlayan her bir şeyde bir yavanlık, bir kekresimlik bulurum nedense. Bütün bunları açıklamaktan ereyim, hikayeciliğin kötüsü geçen Eylül ayının ilk cumartesine dönebilmek içindi. Size kendimi ilkin çalışkan, kararlı, dengeli bir kadın olarak tanıtmam bir yerde gene de gerekliydi galiba. Hani nasıl derler, namus borcu gibi bir şey. Filmden çıkınca caddenin kalabalığı sardı, kuşattı her bir yanımı. Sarıp unutturdu bana o filmi. Program gereğince şaşmadan ve şaşırmadan, hadi bakalım muhallebiciye, keşkül mü, tavuk göğsü mü, dondurma mı? Hiçbiri ya da ikisi birden dondurmalı tavuk göğsü olsun. Şimdilerde sandviç satan yerler elbette daha bir şenlikli oluyor. Kalmadı muhallebicilerin o eski sultanlık çağı. Boş masalardan birine geçtim oturdum. Karşımdaki duvar aynasıyla benim aramda bir genç adam oturuyordu. Zayıf ve hatta kuru. Bol bol süt içmez, kaymaklı ekmek kadayıfı yemezse ölebilir. Süt yerine cigara içiyor, cigarayı derinden içine çekerek içiyor ve arada bir sert kısa öksürüklerle sarsılıyordu. Utanması ağlayacak gibiydi gerçekten. Yüreğim sızladı. Yufka yürekli değilimdir. Gel gelelim bu duyguya bir at koymak gerekse ona hiç çekinmeden 5 yaşındaki oğlunu yitirmişlikten gelme bir deneyle analık duygusu diyebilirim. Sezdirmeden kendisini incelemeye koyuldum ve onu kıldan nem kapar soydan aşırı duygulu bir sanatçıya benzettim. Herhangi bir yerde de ya resmini ya kendini görmüşlüğüm var. Bu yüz hiç de yabancım değil. Başka türlü olamaz. İyi kötü tanınmış bir şair ya da minyatürlerle uğraşan bir ressam olması gerek. Göz altından bakmayı sürdürdükçe daha çok ilgileniyordum. Garson yanına gelip ona bir şey söylediyse de o duymadı. İkinci kezinde hayır anlamında başını salladı ve garson buzdolabının yanına gitti. Sırtını oraya dayadı, kızmış gibi çocuğa dimdik bakmaya koyuldu. Biraz vurdum duymaz mıydı acaba? Ben onun yerinde olsam tedirginlik duyar, kalkar çıkardım dışarı. Aldırdığı ettiği yoktu ve çevresine karşı bu ilgisizliği oranında benim için ilginç olmaya başladı genç adam. Kim bilir o dalgın bakışların, kendini kapmış koy vermiş görünüşlü başın içinde ne tasarılar, ne kaygılar dönüyor. Tasarılarla düşüncelere ortak çıkmak, yardım etmek için apansız çılgın bir istek uyandı bende. Bir yandan şaşırtıcı, bir yandan utandırıcı. Utandırıcılığı erkeklerle arama koyduğum kalınca perdeden gelme. Oysa şimdi sinsi bir direnişle o perdeyi kaldırmak istemekteyim. Bunlar ola ki az önce gördüğüm romantik filmin gelip geçici etkisi, ola ki baskıdan kurtulmak isteyen kadının sevecenliğinin kılık değiştirmiş belirtileriydi. Niçin iyi bir arkadaş olmayalım ve o neden böyle çökük, açık düşünceli, Batı ülkelerini gezmiş dolaşmış, belirli deneyleri olan bir kadınım ben. Bir dert ortağı olabilirim örneğin, olmak da istiyorum üstelik. İşte bu düşünüvedilek o sırada bana gerçekten usa yakın göründü. İliklerime dek içtendim. Cigarayı bastırdı tablaya. İkincisini çıkardı hemen ve kibritini çakarken gördü beni. Tam da görmek denmez buna. Uzak ve garip, hiçbir zaman bilemeyeceğim giz dolu bir acından bakmaktaydı sanki. Sezdi mi ilgimi? İlgimi bırak, varlığımı sezdi mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Düşünen, duyan bir canlıya bakar gibi değil, gelişi güzel, önemsiz bir eşyaya bakar gibi baktı çünkü. Kafasındaki şekiller arasında bulanık bir karartı, sadece geometrik bir düzeydim ben. Sezdim sezmedim, kendimi kendiliğinden kapana sıkıştırışımın tepkisi başka oldu. Doğru söylüyorum, gülümsedim o dalgın, kuru, cansız adama. Yaptım bunu. Benden aldığını, sırları dökülmüş bir ayna misali bozuk düzen bana geri verdi. Dudaklarında hafif bir titreyiş, onun gülüşü de bu. Yüzündeki buzu eritmek, yumuşatmak için çaba harcıyordu sanki. Kalktım yerimden. İrkildiğini görmezliğe gelip ellerim titreyerek parayı verdim, attım kendimi dışarı. Nereye gideceğimi kestiremeden karşıya geçtim ve hızlandım. Bir iki kişi omzuma çarptı. Daha doğrusu ben onlara çarptım. Adımlarım beni ıssız bir sokak başına sürükledi. Boyuna soruyordum. Çıldırdın mı sen? Yo, çıldırdığım falan yoktu. Tam tersine bir zihin açıklığı, duruluğu gelmişti üstüme. O soruyu sormaktan cayıp bir apartman kapısı önünde durdum rastgele. Kapı çift kanatlı, yeşil boyalı demirdendi. Üstündeki yazıyı dikkatle okudum. Muslubaş Apartmanı. İyi, çok iyi. Aradığım yer burası olabilir ama içeride kimseler yok. Geri dönebilirim artık. Demin çıktığım muhallebicinin önünden tekrar geçtim. Aynı yerde, aynı şekilde oturuyor, cigara içiyordu. Her şeyin bir yere dek inanılır bir yanı vardır ama işte orada oturuşu bana tümden anlamsız, inanılmaz bir şey olarak geldi çarptı. Evrende her şey donar, taş kesilebilir mi? Ya da onun olanca ağırlığı bir tek kişinin üstüne yıkılabilir mi? Saçmaydı biliyordum, tümü saçmaydı. Olsun, darattım kendimi eve. Kocamdan boşandıktan sonra ilk kez denemeyeyim ama böyle uzun uzadıya aynada yüzümü, derimi incelediğim hiç olmamıştı. Genç miyim, yaşlı mı? Güzel miyim, çirkin mi? Kararlaştıramadım bir türlü. Birisi kişi göründüğü yaştadır, yolda bir söz etmiş. Ona bakılırsa ben anca 30'undayım. Çilli yanaklarım, çıkık elmacık kemiklerim ve dört köşe basık çenemle bana güzel bir kadın denemezdi. Belki ağzımda ve açık yeşil gözlerimde işkilli bir güzellik vardır. Küçükten beri sporla uğraştığım, çok yol yürüdüğüm için gövdem pek bozulmamıştı. Bunlar üzerinde durup oyalanmak için. Gel gör ki erkeklerin yolda dönüp dönüp bakacakları bir kadın olmamak anlaşılabilir biçimde canımı sıktı. Hiç gelmeyecek sandığım bir kuruluk, acı bir boşluk duydum. Kolay yatışamıyordum. Pazartesi günü gene ilk kez yevmiye defterlerinin borç alacak toplamları birbirini tutmadı. Uysal benden yana bildiğim sayıların böyle bir zamanda kendilerine özgü dik kafalıkları çıktı ortaya. Hafta sonuna doğruydu. Beni durup dinlenmeden rahatsız eden o gevşek ve belirsiz can sıkıntısından kurtuldum. Nereden çıktığını kestiremediğim bir umut toz pembe doğuyordu ve ben buna hiç yadırgamadan 34 yaşım bunalımları geçiyor dedim. Tek kaygım fırtınalı bir deniz gibi çalkantılı, karmakarışık olan bu tehlikeli geçitten en az bir zararla büsbütün batmadan karşıya geçebilmekti. İstersem geçebilirdim de. Kocam benim soğuk yaratılışlı, duygusuz bir kadın olduğumu yüzüme karşı sonradan açıkladı. Gerçekte başkalarına nasıl geliyor ve görünüyorsak biraz da öyle değil miyizdir? Ama hayır, bu yargıya uymayan bir yanımla diyordum ki kendine ayrı bir üstünlük payı çıkarmaması için beni okşarken duyduğum zevki gösteremezdim ona. Karı kocalığımızın ilk yıllarında bir defa trende Adana'ya giderken coşkunluğum yüzünden uğradığı bozgunu, pısırıklığı hiç unutmayacağım. Sonra isteğin belirişini hep ona bıraktım. Benimkisi giderek bir iklim değişmesinin geçici sonucu olarak kaldı. İlk kadın bir erkek için yarım bir deney sayılır. Oysa ilk erkek bir kadın için her şeydir. Ruhumuzda, etimizde, sinirlerimizde kopardıkları devrimin kaçı sezgisine varmıştır. Varmıştır da kaçı bu ulu değişimin eşiğinde elimizden tutup bize yardım etmiştir. Herkesin özellikle evlilikte sonradan yitirilmek için de olsa bir gururu vardır. O bana ne yazık ki ben kadın yerine bir buzdolabı ya da bir aritmetik makinesiyle evlenmişim dediği zaman hiç uzatmadan ama ben kendi kendisinin sevgilisi bir horozla evlendiğimi hiç söylememiştim dedim ve boşandık. Cumartesi günü bir çeşit alışkanlık durumuna giren öğle yemeği lokantada yenildi ve hafta ortasında peylenmiş filme gidildi. Muhallebiciye gelmişti sıra. Onu hep o yerde ve o masada bulacağıma değin kestiriden de güçlü bir sezişle içeri daldım ve yanılmadığımı anladım. Sanki geleceği çizen bir el tarafından ileri doğru itiliyordum. Bir ses kulağımın dibinde şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye fısıldayarak yol göstermekteydi. Kader adını taktığımız rastlantılar zinciri halkalarını sıklaştırıyor ve bizi durmadan yaklaştırıyordu. Burukluk şuradaki, o donuk ve hüzünlü yüzün buzları eritmek isteyen acıklı çabaları bir yana, üzerinde olumlu olumsuz hiçbir etki uyandıramadığımı kesin olarak biliyordum. Karşısına geçip oturduğumu neden sonra kavrayabildi. İşte o sırada aşağı yukarı mucize diyebileceğim olay gerçekleşti. Beni anmaya çalışan bir bakışla, belleğini zorlamadan ileri geldiği anlaşılan bir güç harcamasıyla alnı kırışarak ve apaçık bir ilgiyle yüzümü süzmeye başladı. Ah zavallı, delisin sen, kaçıksın. Onuruma indirilen bu ikinci vurguya da yiğitçe göğüs germem gerekiyordu. Geçen haftaydı, gene burada bakışıp karşılıklı sırıtmadık mı birbirimize? Onun açısından daha yoktu, böyle bir şey olmamıştı. Artık daha ilerisine katlanılamaz. Bir çağrışım uyandırabilir umuduyla garsona seslenip sesimi kullandım. Gel gelelim solucan suratlı garsonun hiçe sayar davranışları, adama bakışımı yakaladığımı sezdirir küçümser halleri son kerte öldürücüydü. Benzin batmış olacak ki öbürünün yerinde kıpırdandığını, bir şey yapmak istediğini ama yapamadığını bile unutup bir daha gelmemecesine fırladım caddeye. Dişlerimi sıkıyordum. Biz kadınlar çoğun arkamıza bakmasak da izlendiğimizi anlarız. Böylece yarı koşar adım Taksim'den aşağıya Fındıklı'ya indik. Oradan da cadde boyunca Beşiktaş'ı tutturdum. İçimden bu duruma gülmek ve ağlamak isteği birlikte geçiyordu. Bu adam sokulup bir çift söz etmezse ben daha bebeğe kadar yürümeyecek miyim? En sonunda dayancım tükenmek üzereyken Dolmabahçe'deki bulvarda bir çınar ağacının altında durdum. Geriye dönüp ona yeniden sırıttım. Gölgeler içinde saklanan ince uzun yüzünde geniş alnı ileri doğru çıkmıştı. Utançtan eriyen kısık bir sesle özür sözcükleri mırıldandı. Beni daha önce bir yerde gördüğünü, hatta benimle görüştüğünü ileri sürdü. Ama neredeymiş, bunu bulup çıkartamıyor ve yardım etmemi diliyordu. Salak Abdi, dizlerimin bağı koptu yürümekten, benden hiçbir yardım bekleme. Yüzüne en alaylı bakışımla bakarak, çok değil yarım saat kadar önce aynı muhallebicide oturduğumuzu, tanıyorsa oradan tanıyabileceğini söyledim. Onu biliyor mu hanımefendi, hayır diye direndi. Size adımın E.C. olduğunu söylesem herhalde bu ad size bir ipucu verecektir. Ne yazık hiçbir ipucu vermiyor beyefendi dedim. Sizi yeni tanıdığım gibi adınızı da yeni öğrenmiş oluyorum. Kulak memesini kaşıyarak düşünceli bir tavırla konuştu. Sizin adınızsa dilimin ucunda. Bir dakika evet buldum. Siz Berin hanımefendi değil misiniz? Deyim yerindeyse cin çarpmışa döndüm. Yüzüne baka kaldım öyle. Hanımefendi sizi doğduğumdan beri tanıyorum demekteydi. Tanımasam bile uğur perileri adınızı bana söyleyecekti. Zaten düşseverin biri olduğunu daha ilk görüşte anlamıştım. Toparlanmaya çalışarak gülümsedim. Yok canım gerçek mi? Bana uzattığı el o denli sıcaktı ki korkunç ve bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşmışım gibi elimi hemen geri çekmek zorunda kaldım. Gözlerimin içine giriyordu sabah güneşi. Saate bakmak için başımı çevirdim ve birdenbire korkuyla irkildim. Bir erkek yatıyordu yanımda. Yumruğumu ağzıma tıkamasam haykırırdım. Sabah uykusundan uyanan o kadının gerçekten ben olup olmadığını kestirebilmem epeyce zaman aldı. Şaşkın şaşkın bakındım çevreme. Oda benim odamdı, yatak benim yatağım ama yanı başımda külçe gibi uzanan bir yarı çıplak adam kimdi? Gerçek durumu ile yanımda yatan adamı kavrayıncaya dek inlemeliler misali hiç kıpırdamadan kas katı bekledim. Gerçek yavaş yavaş ışır, ortaya çıkar olunca ilkin başka yapılacak bir şey yokmuş gibi adını mırıldandım onun. E.C. Gel gelelim bu ada karşı düşmanlık duymadığım gibi yakın bir dostluk da duymuyordu. Benim için uzak, yabancı kalmakta ayak diriyordu. Öyleyken her şeyi anmak için hiç olmazsa bir başlangıçtı. Olayların sıraya düzene girebilmesi adlarımızın açıklanmasına bağlıymış gibi geliyordu. Yanılıyorum. Belki de onun gibi ben de yanılmıyorum. Bize her şeyden önce adlarımız gerek. Bir deniz kıyısında uzun yürüyüş, sessizce, konuşmadan. Daha önce tramvay yolculuğu var. Sağanlıktaki biletçinin kulak ağrısına soktuğu cigara. Gökyüzünde bulutlara girip çıkan tekerlek ay. Bir çocuk topallıyordu önümüzde. Gazino, yanık yağ kokusu, yemek, orada mıydı? Evet orada içtik. Ben bira içtim, o rakı içti, sonra ben rakı içtim. Başından geçenleri anlattı bana. Usa düşe sığmaz çok güzel şeyler anlattı ve ben onu dinledim. Kendimi vererek dinlediğimi çok iyi anımsıyorum ama neler söylediğini anımsayamıyorum bir türlü. Güzel, son kerte güzel şeylerdi anlattıkları. Elini tutmak, ateşine bakmak geçiyordu içimden. Gelecek üstüne büyük büyük umutları onu coşturuyordu. Ben katıksız bir ülkücüyüm dedi sık sık. Doğaüstü güçlerden ötesinin 10 paralık değeri yoktur ve bu yüzden dünya ile aram açık. İlkin çok iyimserdi ama daha sonra görüşlerini koyu bir karanlık kapladı. Önemsiz bir şeyden söz açarcasına, size bir şey söylesem inanır mısınız diye sordu. Eğer bu rastlaşma olmasaydı ben bu gece intihar ediyordum. Öyle deyip usumu başımdan aldı. Muhallebicideki dalgın, kendinden geçik oturuş geldi gözlerimin önüne. Yapar mı yapardı. Şöyle açıkladı. Bakın ben deli meli değilim. Alık da sayılmam. Büyük yetenekleri olmayan, buna karşı çevremdekilerin büyük duygularını bir anda duymaya hazır, onları alıp kendi kendime büyümeye elverişli, sıradan birisiyim. Sıradan değişim yaptığım işin bende ayrı bir emek, bir çaba istemeyişindendir. Yeryüzünde benden daha yalnız olduğunuzu titredim. Yüzüme bakıp, kuzum beni bağışlayın diye yalvardı. Sizi kırmak değildi amacım. Kırılmadım. Elimi yakaladı. Kısa bir bocalama geçirdikten sonra avcumun ortasını öptü. Ölümden kurtardınız beni. Niye içmiyoruz? Ben sözcüğünü çok seviyor, çok kullanıyordu ve sanırım en ufak bir şeyle kırılıp parça parça olabilirdi. Bir tutamı alnına dökülmüş sarı, parlak saçlara inat, solgun, adeta beyaz yüzü, çizgileri hemen hiç kıpırdamayan o cansız yüz doğruluyordu bunu. Kalkacağımıza yakın tez tez ceplerini karıştırmaya koyuldu. Ben sizi sıkmadım değil mi? Hayır hiç dedim. Bir erkek ceketinin bunca kağıt tomurunu barındırması şaşılacak şeydir. Ama niçin arandığını çok sonra kavrayabildim. Onun adına kıpkırmızı kesilerek hesap pusulasının durduğu tabağa 50 lirayı bıraktım usulca. Erkeği düğmesine basınca kapağı yukarı kalkıp para döken bir oyuncak makine gibi görür kimi kadın. Hiç suçu yok oysa sokağın başında taksiyi durdurup acaba kahve içmek ister miydiniz diye soran da benim. Ondan ötesi evin karanlık taşlığında çorap söküğü gibi gitti. Her şey olup bittikten sonra bana çok saygılı tutuk bir sesle siz gök katından inmiş bir melek misiniz yoksa değişini nasıl unuturum. Taşlığın diz kapaklarıma yürüyen soğuğu, hızlı soluklar ve benim melekliğim. Alay edip etmediğini anlamak amacıyla koşmuş elektrik düğmesini açmıştım. Yo etmiyordu. Hızla yumdu göz kapaklarını, ya çizgileri gene de pek oynamayan kımıltısız yüzündeki huzur ve mutluluk en kör göze batacak denli açıktı. O zaman onun gece yarısından çok sonra cebinde parası pul olmadığından yürüye yürüye sirkecideki otele gitmesini canım hiç istemedi elbet. Bakıyorum, şimdi sol avcunu bir çocuk gibi yanağına yaslamış. Ve solgun, çökük yanaklar hafiften pembe. Uyusun, varsın uyusun biraz daha. Kalkar kahvaltı hazırlarım şimdi. Hava gazında çayı demler, ekmek kızartır, banyoyu yakarım. Pazar bugün. Eve yerleşti. Otele döneceğini sanıyordu ama dönmedi. Hiçbir yemek hazırlamaya yoktu niyeti. Eşyalarını getirecek diye bekledim, hiç olmazsa onları. Ama boş döndü elleri. Satıp sağmış tümünü, 80 liramı ne tutmuş, getirdi koydu masaya. Ellerini birbirine sürterekten dedi ki, tamamdır, bir yarısını da otelciye verdim. O bir şey değil, yazılarını getirseydin bari dedim. Ben işe gittiğim zaman oturur çalışırdın. Yazı mı, ne yazısı? Şiir falan yazmıyor musun? Şiir. Uzandığı yerde tembel bir gevşeklikle elini salladı. Gerçek şiir benim içimdedir. Düşler, kokular ve renklerle o benim içimdedir. Onları hiç kimseye göstermeden kendime saklayışım belki doğru değil ama neylersin ki bu böyle. Bir gün önce yazdığını ertesi gün beğenmedikten sonra o da boş. Her bir şeyi şiir açısından duyduğunu bilmektesin. Durmadan dizeler kuruyorsun, ne çıkar? Oturup yazması, hamallığı kalıyor geriye. Boşalmak istemiyorum, çok denedim. Bir süre kendime gelemiyorum. Denedim, çok denedim. Bir boşluğa düşüyorum o zaman. Bu sözler bile kuşku uyandırmaya yeterdi. Oysa gün günden çoğalan dalgınlığı, sözlerin önemini ikinci planda tutmamı sağladı. Getirdiğim ilaçları, ki içerisinde ağudan acı olanları da vardı, yüzünü hiç buruşturmadan, çocuksu bir uysallıkla kaşıklayışı, kaşığı yalarken gülümseyişi görülmeye değer. Ağız aradım, hastalık adına yarım baş ağrısı olsun çekmemiş, askerlik söz dışı, başka yerde ve zamanda hiçbir doktor önünde soyunmamıştı. O şurupları, ilaçları ben getirdim, içmesini istiyorum diye içmekteydi. Gönlüm hoş olsun diye. Aslında kimi, kim çocuk yerine koymuş oluyor, kim kimin üstüne kanat germiş. Akşam üzeri öteberi alıp döndüğüm zaman onu bıraktığım gibi bıraktığım yerde bulurdum. Mutfağa inmeye, oradan yiyecek bir şeyler almaya bile üşenmiş. Yataktan bütün gün hiç çıkmadın mı Allah sen? Gülümsüyordu sakin sakin. Sen kapıdan çıktın mı bende her şey duruyor. İnanmayacaksın ama neylersin ki bu böyle. Duruyor. Ben geldim işte çık artık. O da yatak havalanacak. Hadi bakalım. Daha ağır konuşmamak için tutuyordum kendimi. O bunu anlamadan yatak bütün bir dünya demektir. Yollu açıklamalara girişiyordu. Niçin kızıyorsun şekerim? Orada doğduk, orada sevişiyoruz, orada öleceğiz. Saçmalama diyordum. Bu hiç belli olmaz. Senin gibi yataklar bir yana, rahat döşeğinde ölenlerin sayısı umulandan az olsa gerek. Benimkisi genel anlamda ve genel bir istek diyordu. Yoksa gördüklerimden, okuduklarımdan ben de bilirim. Tarlada rastgele çukur içinde doğanları, kıyıda bucakta, duvar diplerinde sevişenleri ve rahat döşek yüzü görmeden ölenleri. Ama genel isteğe bak sen. İnsanlar bu üç halde yatakta olmayı isterler. Tembeldi, rahatına düşkündü, anlamıştım bunu. Gergerilim nice yıllar tek başıma, ölüm sessizliğindeki karanlık bir eve gitmenin ne demek olduğunu da anlamıştım. Belki büyütülecek bir şey değildi ama duymuştum, çekinmiştim ben bu yalnızlıktan. Ara sıra çocuğum ölmeseydi ya da başka çocuğum olsaydı her şey çok daha başka olurdu diye düşünmüşümdür. O yüzden kesin kararım geciktikçe gecikiyor ve iyice zamanla içli dışlı olmuşken ilk günün inceliğini gene de elden bırakmıyordu. Cigarasını ne zaman getirip konsolun üstüne bıraksam teşekkür etmeden almazdı. Ay başlarında ufak tefek armağanlar, mendil, çamaşır, çorap gibi şeyler aldığım zaman da teşekkür ederdi. Akşam yemeklerini elbette ben hazırlardım ama sofrayı o kurar ve sen çok yoruldun deyip getiri götürü o gene yapardı. İçinden hafifçe gülümserdi bunu yaparken. Bir kezinde önlüğü sırtına geçirip bulaşıkları da yıkamak istediyse de hamarattığı Çekoslovakya işi 3 porselen tabağa mal oldu. Neyin nesiydi, kimdi, nereden gelmişti, adımı nereden biliyordu benim? Fundunu getirip yoklamalarım, üstelemelerim hep boşa gitti ve bu da bir giz olarak kaldı aramızda. Öyle duruma yaraşır kulp, bir özür aransa en başta benim ileri sürülecek bir özrüm yok, olmaması gerekir. Dilim varmıyor, günlerce de varmadı. Kadın parası yiyen bir serseriye çattım demeye. Ama aslı buydu yüz kızartıcı işin ve bütün gün bir kalıp uzandığından mı nedense geceleri borcunu başka şekilde ödüyordu. İstemesem, kaçsam da tutup zorla ödüyordu. Sadece dürüstlük taslamak için değil, kendi payıma acı, kötü bir nokta olarak sen soyunduğun zaman çıplakken ben çileden çıkıyorum deyişinden sonra ev içinde açık saçık dolaşmaya başladığımı belirtmeliyim burada. Uzun, yüreğime baygınlık çöktürüp beni kendimden geçiresiye uzun sürerdi sevişmesi. Bana o zamana dek hiçbir şey bilmediğimi sezdirir ve bir ağırlığı ile, ustalığı ile ezerdi. Sonra da doğrulur, benden çok korktuğunu, çok çekindiğini söylerdi. Arada sırada kaşlarımı çatmıyormuşum, ödü kopuyormuş bende. Herhalde çalıştığım yerde de benden herkes çekinir olmalıymış. Bilmem öyle midir, çekinseler de yılbaşında verdikleri sözü tutar, ücretime zam yaparlardı. Oysa muhasebeciden başkasına zam yapılmadı. Zamdan geçtim, bir tahsildar ile iki gece bekçisinin işine son verildi. Adamcağızlar müdüre çıkıp çok yalvardılar, yakardılarsa da para etmedi. Şirkette herkes gibi benim içimde bir korku bürüdü ondan sonra. Bir yanda birikmiş 3-5 kuruş yok, kendine güvenir olmak yeterli mi? Vardı biraz param ya, harcamış, ona ayrı bir yatak takımı ve laki bir karyola satın almıştım. Pijama, terlik, daha önce saydığım öteberileri. Yitik'ten haber alan ev sahibi de ortada kontrat durup dururken arttırmıştı kirayı. En sonunda bıçak kemiğe dayandı. Seninle bu konu hiç konuşmadık demek zorunda kaldım. Acaba kendine bir iş bulup çalışamaz mısın? Gene konuşmayalım dedi isteksiz. Kimse iş vermez bana. Olmaz diye sızlandım. Durumumuz gerçekten güç. Şuna buna borçlandım bile. Kaşlarını kaldırdı. Belli ki çok şaşmış. Anlayamadım ne diye borçlandığını. Hiçbir şey istemem. İstemedim senden. Önüme getir, soğan ekmek koy, peynir ekmek koy. Sesim çıkmaz benim. Sıkıntın her çeşidine çoktan alışığım. Belki çıkmaz, belki alışıksın ama ben bunu yapamam. Ben gözümü evime buzdolabı almaya, elektrik süpürgesi almaya dikmişken sen bana bu ödü veremezsin. Tembellik yetişir artık. Yeterince dinlendin sanıyorum. Çalışacaksın. Yarı doğrulup, herkeste bir çalış, çalışalımdır tutturmuş gidiyor diye söylendi. Daha önce kişinin önüne iş alanı açılmalı. İş bulunur da çalışmazsa ondan sonra çıkışmalı. İş oturduğun yerde löpbedek gelmez sana dedim. Kimseye gelmemiştir. Yarından tezi yok, araman gerek. Bindere'den su getirdi ve tartışma uzadıkça uzadı. Acaba zararsız bir deliye mi yoksa bir budalamaya çattım diye içime kurt düşüyordu. Tartışmanın hangi konudan çıktığı neredeyse unutulacak bir durumda, usu daha başına yeni gelmiş gibi saf saf, ''Sen çalışmak gerek diyorsun değil mi?'' diye sordu. Gözleri sulanmıştı apansız. Kesik kesik ekledi. ''Yarından tezi yok, yarından tezi yok bir iş arayacağım kendime.'' Erkek kılığına girmiş, dünyadan habersiz, bulutların üstünde dolaşır koskoca bir çocuk bu adam. Maddeyle hiç ilgisi yok sanki. Onun yanında ona göre kaba saba, düşünüşü paradan başka bir şey olmayan birisi sayıyorum kendimi. Böyle bir duruma düştüğümden ötürü utanıyorum ayrıca. Peşinden bir öfke basıyor her yanımı. Beni, bunları konuşmaya, açıklamaya iteleyen kurulu düzene diş gıcırdatıyorum. Herkese kolayca iş bulunmalıydı. O olamıyorsa bir kişinin çalışması birkaç kişiyi rahatça geçindirebilmeliydi. Ne bileyim, saçma sapan istekler işte. Kırmak istemediklerimizi kırışımızda, birbirimizin başının etini yiyişimiz, kuyusunu kazışımızda hep buradan geliyor. Aldanmıyorum. 2 ay EC'nin iş aramasıyla geçti. Yağmurlu havalarda sucuk gibi sırılsıklam, karlı havalarda paltosu ile şapkasının kıyıları kar içinde, bitkin ve pısırık, kapının zilini çalıyordu. Ona dayanma gücü, yürek pekliği vermeye çalışıyordum. Yarın bir kere de bilmem ne şirketine uğra. Sana göre bir iş vardır belki. Söz veriyordu. Olur, uğrayacağım. Ertesi gün uğrayıp uğramadığını, ne olduğunu sorduğumda aldığım karşılık pek değişmiyordu. İş yokmuş. Peki başka yana bakalım, istersen bir de şirketine bak. Bakarım. Sonra bir iş bulacağım diye bozuk havalarda pek dolaşma. Eve hep geç ve yorgun dönmektesin. Üşümüşsün de, ellerin buz gibi. Evet, biraz üşüdüğünü ve kaynatacağım ıhlamuru içmeyi kabul ediyordu. Böylece resmi dairelerden başlayarak bütün anonim, kolektif ve limited şirketleri, gazeteleri ve özel kurumları yokladık. Ben yol gösteriyor, salık veriyordum. O da gidiyordu ama gidiyor muydu bakalım. Odacı İlyan Efendi yıllık izine çıkmıştı o günlerde. Çağırttırdım evinde. Dedim ki böyle böyle. Ne olursa senden olur İlyas Efendi. Çok merak ediyorum. Al şu parayı da hayır alacaksın. O da bir şeye binerse sen de bineceksin. Kırmadı hatırımı. 5 gün sonra paydosa yakın beni dışarı çağırtıp raporunu verdi. Bey her gün Gülkane Parkı'na gidiyor. Akşam ezanına dek orada oturuyormuş. Yaya gidiyor, yaya geliyormuş. Kimi günde Meseret Kıraathanesi'nde oturuyormuş. Parkta bir sıraya oturur, gelip geçene bakarmış. Deniz kıyısına indiği, balık tutanlara baktığı da olurmuş. Perşembe günü de Beyazıt'ta dolaşırmış, güvercinlere yem atmış. Başka, İlyas Efendi yutkunuyordu. Sıkıladım, bir suç işliyormuşçasına ürkek, yüzüme bakmadan onu da anlattı. Parkta oturduğu sırada ötelerden yeldirmeli, başörtülü, zayıfça ve 2 küçük çocuklu bir kadın gelir, beyin yanına oturur, başlarmış kavga eder gibi bir şeyler anlatmaya. Bey ne yapıyor? Bey hiç sesini çıkarmadan dinliyor. O 2 ufak kız çocuğuna arada bir cebinden fındık, fıstık, çikolata gibi şeyler çıkartıp veriyor. Daha uzatırken kapıyorlar. İlyas Efendi bunları uzaktan gördüğü ve kendisine beye pek sorulmaması tembih edildiği için o çocuklara ne dediklerini duymuyor. Kadın genç ama güzel değil, hayır. Çocukların anası. Bir deri bir kemik. O kalkıp gidince çocuklar da gidiyorlar. Bey gelişlerine bakmadığı gibi gidişlerine de bakmıyor. Cigara içiyor sade. Adamı savdım. Eve vardığımda Ece henüz gelmemişti. 7:30'da geldi. Sofraya oturduk. Yemekte hep onu inceledim. Bitirdi yemeğini. Karnın doydu mu diye sordum. Duygularını dışa vurmayan donuk gözlerini yukarı kaldırdı. Ağzını peşkeşlerken bir çocuk gibi suçsuz. Doydu dedi. Acı bir övünçle gülümsedim. Evli misin? Sarsıldı. Peşkir düşecekken tuttu. İdim diye mırıldandı. Kaç çocuğunuz var? 2. Karın ne yapıyor şimdi? Hiç çalışıyor. Nerede? Şurada burada. Sen ne yapıyorsun? Şaşkınlıktan şaşkınlığa uğruyordu. Uzatmamayı kararlaştırdım. Bak buraya, sen kapağı kılığı güzel ama içi bomboş bir kitaptan başka bir şey değilsin. Bilmiyorum hangi kurt ruhuna kemirmiş de bir şey bırakmamış sende. Bende olanları aşağı yukarı hepsini, her şeyi verdim. Artık verecek şeyim kalmadı, anlaştık değil mi? Tamam değil mi? Ağır bir yükten kurtulmak ister gibi seyirtip açtım ona kapıyı. Şimdi gidebilirsin. Bağırıp çağıracağını, karşı koyacağını, hiç değilse benimle tartışacağını, bir şeyler söyleyeceğini umuyordum. Umduğum gibi çıkmadı. O her zamanki gamlı, küsük ve kibar haliyle peşkiri katlayıp bıraktı sofranın üstüne. Sanılır ki kendisini kovduğumun bile tam bilincinde değildi. Çevremde yoğun bir boşluk duydum ve içim buruluyordu. Gidecek yeri olmayan budala, o kadının evine yeniden alır mı bunu? Aşağı düşmüş omuzlarıyla ağır ağır yürüyerek yaklaştı kapıya. Sonra nedeni her ne olursa olsun hiçbir insanı aşağılaştırıcı bir şekilde yapmaya hakkım olmadığını düşündüm. Ceketinin yakalarına yapışarak, ''Sersem, sersem nereye gidiyorsun?'' diye bağırasım gelmişken bir tekmede örttüm kapıyı. Koştum yukarıya, attım kendimi yatağın üstüne, hıçkırmaya başladım. Birisi geri gelmiş gibi geldi bana. Elini başımın üstüne koydu, sıcak elini. Umutla döndüm, baktım, yoktu kimse. Kar yağıyordu boyuna. Yatağa da yağıyordu, üşüyordum, donuyordum. Soğuk bir yerde ağırlaşıp bir yerde hızlanarak katılaşmaya başladı her şey. Öldürecek olanı öldüremeyince hep biraz biz öldürürüz, hani öyle ya.''